Ayrım 17.
Pek ufak tefek, hemen hemen besinsiz kalmışa benzeyen, çekingen, sessiz bir Latin çocuğuydu. Yıl boyu pek seyrek ağzını açardı. Titrek bir sesle, "Okula gidip öğrenebildiğim için şükrederim," dedi. "Büyüyünce iyi bir iş bulup anneme, babama, kardeşlerime yardım edebileceğim için. O zaman belki güzel bir evimiz olur. Annem her zaman üzgün olmaz, babamla kavga etmez." Bu noktada durup öğretmene onay bekler gibi baktığını hatırlıyorum. Sonra da ekledi, "Gözlerimle kulaklarım için de şükrediyorum," dedi. Bayan V bir anda onu kucaklamış, kollarını almıştı bile. Kimseyi böyle uzun uzun sevgiyle kucakladığını görmemiştim. Genellikle pek kucaklayan tip sayılmazdı. Başka çocukları bilemem ama benim belleğimde o sahne en canlı biçimiyle çakıldı kaldı. O anda Şükran Bayramı'nın gerçek önemi konusunda biraz daha fazla şey öğrenmiş oldum. Tarihle de ilgisi vardı ama daha çok şimdiki zamanla ilgiliydi. Ailemle dostlarım beni biraz kaçık sanıyorlar. Biliyorum ama bugün bile Şükran Bayramı sofrasını tıpkı Bayan V gibi özel şükran ifadem için kullanırım. Başkalarını da öyle yapmaya teşvik ederim. Günlük hayatımızda normal kabul ettiğimiz o kadar çok şey var ki, onlara şükretmemiz gerektiğini acaba neden ancak birinden birini kaybettikten sonra anlayalım? Sizlere şükran duyduğum şeylerin kısmi bir listesini sunmak isterim. Hayat mucizesi, yaşıyor olma imtiyazı, sabahları yeni bir güne hazır olarak uyanmak, o günü heves ve canlılıkla yaşama isteği duymak, kendim ve başkaları için dünyayı daha iyi bir yer haline getirme görevini benimsemek. Her biri özgün, ikisi asla eş olmayan insanlar. Her biri katacak farklı bir şeye sahip olan insanlar. Bizimle aynı fikirde olan, büyümemize yardım edenler de karşıt görüşte olup bizimle mücadele eden yeni olanakları görmemizi sağlayanlar da. Yiyecekler, o harikulade yiyecekler. Her lokması öteki lokmalardan farklı. Ocakta dumanı tüten tavuk çorbasının, fırındaki etin kokuları, kekiğin kimyonun kokusu, kütür kütür elmalar, olgun şeftaliler, yeni toplanmış domatesler, yeşil biberler, soğan ve sarımsak. Bahçeler, otlar, sebzeler ve çiçekler, güller, orkideler, papatyalar, katır tırnakları, havuçlar, patatesler, turplar ve mısır, iyimserler, pragmatistler, romantikler. Gelecek, bizi dünyanın sorunlarını çözmeye götüreceğimizi umduğumuz o ilerleme denilen şey, açlığı da, savaşı da, korkuyu da, kuşkuyu da, yalnızlığı da yenmemizi sağlayacak olan. Geçmiş, her şeyin eskiden nasıl olduğunun sevimli anıları, televizyonun yayılmasından önceki, birbirimizle konuşmaya zaman ayırdığımız o günler. Her şeyin sürekli olduğu günler, gerçek kasapların, fırıncıların, mumcuların var olduğu, yalnızca servis isterseniz düğmeye basın işaretiyle ortaya çıkmadığı günler. Ülkemiz, tüm kusurlarıyla birlikte yine de dünyanın en özgür ülkesi olan vatanımız, özgürce tapınabildiğimiz, kendi liderlerimizi seçtiğimiz, canımızın istediği hayatı yaşayabildiğimiz yer. Sağlık, zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızı sonuna kadar kullanabileceğimizi bilmekten gelen o harikulade duygu. Ve durumumuz pek olabileceği kadar parlak değilse, o zaman da sahip olduklarımız ve onunla idare edebilmemiz. Aile dostlarımız, riske girmemizi, başarısızlığa uğrasak da devam etmemizi sağlayan o dengeyi, o sevgi dolu desteği bize onlar veriyor. Yakınlarda bir yerde ilgi gösteren, bağışlayan ve kabul eden birinin var olduğunu bilmek güzel bir duygu. Toplumumuz bize şükredecek çok şey vermiştir. Bir yandan da bizi basit içten gelen bir şükranı sunamayacak kadar mütekamil insanlar haline getirmiştir. Garip bir çelişki. Asıl Şükran Bayramı yakın geçmişte çekilen kıtlığın ve zorlukların anısıyla daha anlamlı hale gelen bir bolluğun kutlaması olarak başlamıştır. O göçmenlerin hikayesini tekrar tekrar anlatır, kutlamanın ruhunu yaşatmaya çalışırız. Bunu yaparken umduğumuz şey, her Şükran Bayramı'nın bir tek gün için bile olsa yüreklerimize ve zihinlerimize bir açıklık getirmesi, varlığımızın mucizesini anlamamızı mümkün kılmasıdır. Özellikle de o mucizeyi paylaşabilecek şekilde bir arada oluşumuzu. Yılda bir günü de sevgimizi kutlamak için ayırmışızdır. Tebrik kartları yollar, telefonlar ederiz. Şeker alır, çiçekler yollarız en çok sevdiklerimize. Bu simgesel armağanları bile bazen homurdanarak seçeriz. Bir keresinde sevgi bayramından hemen önce kırtasiyecide mektup kağıdı ararken yaşadığım tecrübeyi unutamam. Birçok insanın arasına karışmış, üzerinde kalp resimleri, ellerinde oklarıyla havada uçan bebek, melek resimleri bulunan kartlara bakıyordum. Kadının biri kalabalığı itiştirip aramıza sokuldu. Sevgi bayramının ne kadar tatsız bir yük olduğu konusunda homurdanmaya başladı. Ona göre bu iş ticari sömürüydü diğer benzerleri gibi. Ama yine de sevgilisine bir kart yollamak zorundaydı. Kartlara gelince hepsi ya fazla duygusal ya da budalaca yapılmış şeylerdi. Ben ona kendiniz bir kart yapıp yazın diye öneride bulunduğumda alay mı ediyorsunuz diye patladı. Kimin vakti var öyle? Bu sıcacık tecrübeyi hemen bir başkası izledi. Genç bir kadın kendisini buraya patronunun yolladığını, karım için bir kart al dediğini söyleyip yakınmaya başladı. Benim kocam bana kart almak için vakit ayırmayacak olsa boğarım onu diyordu öfkeyle. Orada öylece çevremi sarmış kalplerin, aşk meleklerin arasında durup duruyordum ama bulunduğum yer bir savaş alanına dönüvermişti. Bu özel günde insan sevgisini pek ciddi olarak düşünmeyiz. Bana öyle geliyor ki herhangi bir sanat veya beceriyi öğrenmek için ne kadar zaman harcıyorsak, sevginin dinamiğini incelemek için de en az o kadar zaman ayırmamız gerekir. Ama biz bunu çeşitli nedenlerden ötürü yapmıyoruz. Sevgiyi tarif etmek imkansız diyoruz. Sevgi ulaşılmaz bir şeydir diyoruz. Ya da diğer pek çok şey gibi onu da normal ve sıradan kabul ediyoruz. Aşağıdaki noktalardan bazılarını tanımlayıcı olarak değil de girift bir konunun basit ifade biçimleri olarak düşünmekte belki yarar vardır. Bir daha sefere içimden seni terslemek geldiğinde yutkunup susacağım. Seni seviyor olmak bana tersleme hakkını vermez. Cömert ve destekleyici olmasam bile en azından yolunda engel oluşturmayacağım. Seni sevmek demek büyümeni istemek demektir. Kendi sorunlarımı sana yüklemeyeceğim. Senin de yeterince sorunun vardır eminim. Benimkilere ihtiyacın yok. Sevgim senin hayatını kolaylaştırıyor olmalı, zorlaştırmamalı. Her zaman haklı çıkmak zorunda değilim. Ben kaç kere haklı çıkarsam sen de bir o kadar haklı çıkabilirsin. Sevmek birbiriyle paylaşmak demektir. Ben haklı olduğumu zaten biliyorsam o zaman senin görüşünden bir yarar sağlayamam. Her zaman gösterinin yönetmeni ben olmayabilirim. Sevgi inişli çıkışlıdır, bazen teslim olmaya ihtiyacım olur, bazen de kontrolü ben devralırım. Kusursuz olmak zorunda değilim, sen de değilsin. Sevgi insanlığımızın bir kutlamasıdır, yoksa kusursuzluğumuzun değil. Seni değiştirmek istemekten vazgeçebilirim. Eğer seni hayatımda istiyorsam, İkimiz için de en iyisi seni olduğun gibi kabul etmektir. Ne de olsa sevgi demek bir arada büyümek ve ilerlemek demektir. Kimseye suç yüklemeye ihtiyacım yok. Kararları kendi tecrübelerime dayanarak veren bir yetişkin olduğuma göre, kötü bir kararımın sorumluluğundan da yalnız ben suçluyum. Sevgi, sorumluluğu gerekli yere yükler. Beklentilerimden vazgeçebilirim. Dilek başka şey, beklemek başka şeydir. Birincisi umut verir, öteki ancak acı verebilir. Sevgi, beklentilerinden arınmıştır. Sevmek insani tecrübelerin en yücesidir. Onsuz hayatın boş ve anlamsız olduğunu er geç hepimiz anlarız. Sevgi her zaman için çabaya değer. Yanı sıra karmaşıklığı, emin olamama duygusunu ve acıyı getiriyorsa bile. Sevgi dolu bir ilişki kendi başına bir kutlama olmalıdır. Bu özel günü onun hatırlatıcısı olarak kabul edelim, sonra da onu yılın her gününde kutlamayı sürdürelim. İletişim hevesi. Sevginin en kesin ifade biçimlerinden biri düşüncelerini ve duygularını paylaşmaktır. Başkalarını sevmek demek onların nasıl düşündüğünü, kendilerini ve yaşadıkları dünyayı ne gözle gördüğünü anlamak istemek demektir. Kelimeler bunu başaramadığı zaman daha başka ne kadar çok iletişim yolu olduğunu anlamak insanı rahatlatır. İnsan olarak sahip olduğumuz şeyler arasında en güçlülerinden biri kelimedir. Kelimelerin kurma, depolama, yaratma gücü olduğu gibi yıkma ve yok etme gücü de vardır. Kelimelerle düşünür, dünyamızı kelimelerle organize eder, iletişimi kelimelerle sağlar, haberleri kelimelerle verir, ilişkileri kelimelerle kurarız. Kullandığımız kelimeler dünyalarımızı sınırlandırır. Bazen kelimelere öylesine takılırız ki onların aslında başka şeylerin birer simgesi olduğunu unuturuz da sanki temsil ettikleri şeyin yerine geçiyorlarmış gibi görmeye bakarız. Kelimelerin yalnızca yan yana dizilmiş fonetik semboller olduğunu kendi kendimize hatırlatmakta yarar vardır. Kendi başlarına hiçbir şey değildir onlar. Bildiğimiz kelimelerin çoğunu 6-7 yaşına gelmeden önce öğrenmişizdir. O yaşlar o kelimelerin tam bir analizini yapabilecek, onları gerçekten anlayabilecek yaşlar değildir. O kelimelerin bize tanımı yapılmıştır, biz de onları öylece kabullenmişizdir. Örneğin bizim için önemli olan kimseler belli bir insana veya şeye karşı güçlü bir nefret duyuyorsa, bize o şeyle ilgili olarak öğrettikleri kelimeler bizim de tutumumuza ve tavrımıza işler. Kısa zamanda o kelimeler o şeylerin çevresini saran takım yıldızlar gibi oluverir. Kendimizi o konularda olumsuz düşünen, onlara olumsuz tepki gösteren biri olmuş buluveririz. Tabii buna engel olmak elimizde değildir. Zaten nelerden nefret etmek, korkmak ya da kaçınmak gerektiğini de hep bu yolla öğrenmişizdir. İyiliğin, umudun, iyimserliğin, neşenin ve sevginin kelimelerini öğrendiğimiz gibi olumsuz simgeleri yerine yerleştirmeyi de öğrenmişizdir. Bunun gücünü erken yaşta keşfetmiş, dilediğimiz gibi kullanmaya başlamışızdır. Kelimelerin acı verebileceğini, incitebileceğini anlamışızdır. Çocukluğumda bizi sözleriyle dövenlere ne cevap verdiğimizi hala hatırlıyorum. Sopa ve taş insanın kemiğini kırar ama kelime can yakmaz ki. Bunu söyleyince genellikle peşinden taş ve sopayı da yerdim zaten. Ama yine de pis İtalyan, sıska manyak, gerzek gibi sözlerin acısını hissetmemek kolay değildi. Uzun zaman önce bizi üzmüş olan bu tür yaftaların acaba kaçımızın hala acı duymasına sebep olduğunu merak ederim. Belki de insanlığın en büyük trajedilerinden biri, düşüncelerimizi oluşturan ve bizi böylesine etkileyen bu kelimelerin acaba bizim kendimize mi ait yoksa kafamızdaki yankılardan mı ibaret olduğunu kendi kendimize sormak üzere bir an bile duraklamayışımız. Eğer durup o kelimelerin yeni baştan bir tanımını yapsak, çoğunun artık şimdiki zamana göre şeyler olmadığını görebiliriz. Çocukken öğrendiğimiz kelimeler belki de başka insanları veya şeyleri oldukları gibi anlamamızı engelleyici rol oynamıştır. Çoğumuz o kelimeleri hala itmek, reddetmek, uzaklaştırmak, dışlamak, yargılamak için kullanırız. Büyük hümanist bilimci Buckminster Fuller, hayatındaki en önemli olaylardan birini her şeyi durdurup kendi sözlüğünü yazışı olduğunu söylüyor. Kelimeleri kendi tecrübelerine göre yeniden tanımlanmış. Başkalarının değil, kendisinin gerçeğine göre anlamlandırmış onları. Bu etki, değer yargılarını da yeniden gözden geçirmesine yol açmış, derken tavır ve tutumunu da yeniden değerlendirmiş. Hayatının geri kalan kısmında kelimelerin gücüne daha büyük önem vererek yaşamış. Bazı davranışların hayatın erken dönemlerinde tasfiye olduğunu, çocuksu ve uygunsuz görüldüğünü bizler yetişkin olarak biliriz. Bilge kişiler olarak bazı kelime ve yaftaların da tasfiye edilmesi gerektiğini anlarız. Çünkü bunlar da incitici, yıkıcı şeylerdir. Eğer bunu anlamış olmanın uğruna son duyduğumuz lehçe taklitli etnik fıkrayı anlatmamak, o fırsatı es geçmek zorunda kalıyorsak, bu düzeye varabildiğimiz için şanslı bile sayılırız. Bir insanın mucizesini içerecek kadar geniş bir kelime bulmaya olanak yoktur. İnsanları bir yaftayla tanımlamaya, yargılamaya kalkmak, onları tümüyle gözden kaçırmak demektir. Belki ben çocukken sıska, yoksul ya da İtalyan olmuş olabilirim. Daha bir yığın başka şey de olmuş olabilirim. Ama bunun dışında da birçok başka yanım daha vardı. Yaftaların ötesine bakmayı öğrenen, beni komple bir insan olarak tanımaya çalışan kimselere şükürler olsun. En tanınmaya layık insanların da onlar olmasında pek şaşılacak bir yan yok aslında. Kelimeler çoğu kere duygularımızı köreltir, duyularımızı da sağlıklı içgüdülerimizde felce uğratır. Çünkü kelimeler çok güçlü olmasına rağmen biz onları genellikle sıradan şeyler gibi kabul ederiz. Onlar kaosu organize edebilelim diye icat edilmiştir ama eğer dikkatli olmazsak aynı kelimeler bizi düşmanlığa, nefrete ve yalnızlığa götüren birer tuzak oluverir. Onların bizi kontrol etmesine izin vermemeliyiz. Onlar bizim hayatımızı genişletmek için kullanacağımız aletlerdir, yoksa daraltmak için değil. Dokunmaya, dokunulmaya hepimiz ihtiyaç duyarız. Ashley Montague, Dokunma adlı kitabında bize dokunulmadığı takdirde fonksiyonlarımızı doğru dürüst yerine getiremeyeceğimizi söyleyip bizi uyarıyor. Ciltler dolusu literatür, yeni doğmuş bebekte dokunma stimülasyonunun kritik önemine tanıklık ediyor. Gerçekten de araştırmaların ortaya koyduğuna göre, bebeğe hiç dokunulmadığı takdirde beyin hasarı, hatta ölüm bile mümkün. Doktor Montagu'nun yazdığına göre, bu okşanma ve sevilme ihtiyacı biz yaşlanırken hiç azalmıyor. Eğer bir değişikliğe uğruyorsa ancak artıyor olabilir. Buradan aklıma adına şimdilik Cliff diyeceğim bir arkadaşım geldi. Harika bir insandır. Adanmış ve sevgi dolu bir babadır. Tipik Amerikan geleneğine uygun olarak da sevgisini hareketleriyle açıkça ifade etme konusunda bir hayli tutuk ve çekingendir. 5 oğlunu çok sevdiğini, onların da onu sevdiğini kimse inkar edemez ama bu duygularını birbirlerine pek belirgin biçimde göstermez, ortaya sermezler. Birbirlerini selamlamaları gerektiğinde merhaba der, el sıkışırlar. Bir yıl kadar önce Cliff'e inme indi. Bu hastalık onda azımsanamayacak, silinmez arızalar bıraktı. Fiziksel ve zihinsel zorluklarının yanı sıra duygusal davranışlarında da şaşırtıcı değişiklikler oldu. Bu olay yıllardan beri takınmaya çalıştığı o sert dış kabuğu üzerinden soyup alıverdi. Krizden sonra onu ilk ziyarete gidişimde beni içtenlikle kucaklayıp bağrına bastı. Gözleri yaşlarla doldu. Artık ne geleneğe aldırış ediyor ne de acaba bir erkeğin bir başka erkeği kucaklamasına el alem ne der diye düşünüyordu. Gerçi ağzından kelime çıkmadı ama o bir anlık şefkat ciltler dolusu şey ifade ediyordu. Oğulları içinse durum farklıydı. Babalarının nesini seviyorlarsa hepsi yok olmuştu. Ama o yok olanların yerine yeni keşfettikleri baba daha yumuşak, daha sevgi dolu bir insandı. Bunca yıldır onlardan saklı kalmış bir insan. Cliff'i tanıyanlar onun böyle yarım insan durumuna gelmesinden üzüntü duyarken bir yandan da uğradığı bu değişikliği dokunaklı buluyorlardı. 45 yaşındaki en büyük oğlundan 34 yaşındaki en küçük oğluna kadar Cliff çocuklarının hepsinin gözünde hala önemli bir rol modeliydi. Ama bu sefer onlara sevgi göstermenin zayıflık değil, güçlülük işareti olduğunu öğretiyordu. Dokunmaya, dokunulmaya cesaret edemeyenlerimiz o kadar çoktur ki, sıcak bir kucaklamanın, sevecen bir okşamanın yerine, karşımızdakinin hafifçe yanağına dokunmayı ya da el sıkışmayı koymuşuzdur. Sevgi 1A diye bir sınıfta öğretmenlik yaptığım sıralarda, öğrencilerime önerilerim ailelerine ve arkadaşlarına karşı fiziksel yönden daha ifadeli olmalarıydı. İçlerinden bazıları bunu biraz alışılmadık bir hareket olarak gördüler. Fikir onlara biraz tuhaf geldi. Anne babalarını bile kucaklayamıyorlardı. Çoğumuzun sevgilerimizi ifade etmek için daha açık ve belirgin yöntemler bulmaya ihtiyacı olduğunu bulguladık. Her ne sebeptense insanlar birbirlerine fiziksel olarak uzanmayı zor buluyorlardı. Ama daha sonra da tutuk kimselerin sonunda o çekingenlikten kolayca kurtulduğunu ve bundan büyük sevinç duyduğunu da bulguladık. Böyle bir muameleden hoşlanacak o kadar çok istekli insan var ki. En sonunda vardığımız sonuca göre, eğer kelimeler anlamamıza ve anlatmamıza yetmiyorsa, bir kucaklama, bir yumuşak dokunuş, elimizdeki en etkin iletişim olanağıdır. Bir insanın bir diğerini sıcacık kucaklamasında hiç de gizli olmayan bir anlam vardır. Bir sevgi dokunuşunu yanlış anlamak zordur. Bir zamanlar bir kocadan mektup gelmişti bana. Karısıyla durmadan tekrarlanan tartışmaları sonucunda bu tür iletişimin değerini öğrenmişti adam. Tartışmalarımız hep aynı biçimde akıp gidiyor diye yazıyordu. Duyguya karşı mantık. Ben her zaman mantıklı olmaya çalışıyorum, o ise duygularını anlatmaya çalışıyor. Hiçbir yere varamıyoruz. Bazen bu işi sonuca bağlamak için tek yapmam gereken şeyin onu kollarıma almak olduğunu için için biliyorum. Tartışmayı sona erdirmese bile en azından sözlerimiz ortaya değil de birbirimize yönelik olur. Hayatta en temel amaçlarımızdan biri daha iyi dost, daha iyi sevgili olmak, birbirimize her bakımdan daha da çok yaklaşabilmek olmalı. Dokunma duyusu 5 duyumuzun en özel olanıdır. Başkalarına doğru uzanmanın anlamı açıktır. Ben buradayım, yakındayım ve ilgiliyim. Birçoğumuzun o mucizevi gücü keşfetmek için bir ömür boyu beklemeleri ne kadar yazık. Geçen gün pek nazik bir yemek daveti aldım. Bu davet hayatımın en telaşlı zamanlarından birinde çıka geldi. Bunu telefonda davet sahibine anlatmaya çalıştım, anlayamadı. Israr etti. Gecenin yorucu olmayacağına, yalnızca bir avuç insan bulunacağına dair güvence verdi. Üzerimdeki baskılar nedeniyle belki de bir arada bulunması zevkli bir insan olamayacağımı da söyledim ama hayır cevabını bir türlü kabul etmiyordu. Hayır demek zordur ama hayır cevabını kabul etmek de zordur. Neden bu hayır kelimesi her zaman itiraz doğurur, kabalığı davet eder? Çoğu zaman hayır dememiz gereken yerde evet demek mecburiyetini duyarız. Nasıl etsek de hayırı nazik bir biçimde söyleyebilsek. Çabalarımız genellikle yetersiz olur, bu yüzden de pek zevk duymadığımız faaliyetlere katılır, nefret ettiğimiz resepsiyonlarda saatler geçirir, bizi yoran insanlarla konuşmak zorunda kalırız. Aslında bunların hepsini terbiyesiz, nankör veya soğuk gözükmekten kaçınmak için yaparız. Kendi şahsımızla ya da zamanımızla ilgili her şeye hayır deme hakkımız olduğunu unuturuz. Hayır cevabının bazen verebileceğimiz en düşünceli ve olumlu cevap olduğu aklımıza pek seyrek gelir. Mecburiyet duygusu yüzünden, itilme ve suçluluk korkusu yüzünden evet demenin hiç değeri yoktur. İnsanın bulunmak istemediği bir yerde sırf beden olarak bulunması, isteğinin ve ruhunun başka yerlerde olması, bir an önce kaçmayı özlemesi, çevredeki herkese hakarettir. Böyle bir durumda hayır demek herkes için daha iyidir. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Kızının kendisini yemeğe davet etmesinden ödü kopar olmuş. Kızın o akşamları tatsız bir görev olarak gördüğünü hissetmiş. Bunu kızına açık açık söyleyeceği yerde, içinden gelmediği kadar memnun ve hevesli görünmeye çalışıyormuş. Bunu ailesindeki barışı korumak için yaptığını söylüyordu. Sahte bir gösteri olsa bile. Evet, gerçi bazı durumlarda hayır cevabı uygun gibi görünmez ama belki diğer seçenekler ondan daha da beterdir. Örnek olarak sıkıntılı ve gücenik saatler geçirmektense bir yanlış anlaşılma ihtimalini göze almak daha akıllıca olabilir. İsteksiz varlığımızı kimseye borçlu değiliz. Yalnızca görev gereği evet diyorsak bizsiz kalmak o insan için daha bile iyidir. Eğer biz yoksak, diğer insanların pekala bizsiz de idare edebileceği kesindir. Aslında sandığımız kadar da onsuz olmaz değilizdir. Çocuklar günlük oyunlarında bunu sık sık kanıtlar. Onlardan ders almak bize de yararlı olabilir. Mary, Pete'e doğru neşeyle koşar, hevesli bir sesle ona birlikte oynamayı teklif eder. Pete, onun bu hevesine katılmaz, bunu da açıkça söyler. Mary o zaman büyük üzüntülere kapılıp karalar bağlamaz. Gider Joe'ya teklif eder. Duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek başkalarının da var olduğunu içgüdüsel olarak bilmektedir. Hayatı Pete'in ekseni çevresinde dönüyor değildir. Kendisiyle oynamaktan çok hoşlanacak başka arkadaşlar arar. Onlar da ona bayılırlar. Hayır dememizden ötürü içimizde suçluluk duygusu uyandıran kimselere ne hissettiğimizi derhal açıklamakta yarar olabilir. Eğer bizi gerçekten seviyorlarsa, onlara kendimizi zorlanıyormuş gibi hissettiğimizi nazik bir biçimde söylersek, davranışlarını yeniden düşüneceklerdir. Böyle olunca, hayır demenin pek çok durumda bir sevgi hareketi olduğu gözükür.